Herkese merhaba. Film Hafızası'nın sunduğu podcast yerine hoş geldiniz. Close Out isimli bu podcast serimizin yıl sonu bölümüyle karşınızdayız. Ben Tuğba.
Ben Hilal.
Bir süredir düzenli yayın yapmaya ara vermiş olsak da gelenekselleşen yıl sonu bölümümüzü yapmamazlık edemezdik. Bu bölümde Hilal ile ben sizlere ortak bir liste hazırladık. Yıl içerisinde izleyip de çok sevdiğimiz, aklımızdan çıkmayan, bizi iz bırakan filmlerden oluşan bu listemizi orijinal isimlerine bağlı kalarak alfabetik olarak sıraladık. Zira nasıl ki listemiz bir en iyiler listesi olmadığı gibi filmleri kendi arasında sıralamak da pek bize göre bir şey değil. Yerli filmleri de unutmadığımız listemizi konuşmaya, bir nevi aşk mektuplarımızı dillendirmeye başlayalım isterseniz.
Başlayalım.
Evet, hatta onlardan en önemlisiyle başlıyorum. All of Us Strangers, Andrew Hay'in filmi. Benim gibi Andrew Hay hayranları şu an ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Tachi Mara'nın Strangers isimli romanından uyarlanan All of Us Strangers, Weekend, 45 Years, Leon Pitt filmleriyle tanıdığımız Andrew Hay'in son filmi. Şimdiden özül sezonuna damga vuran film. Film ekimi kapsamında ülkemiz sinema severleriyle oldukça duygusal bir buluşma gerçekleştirdi. Benim gibi hey hayranlarının salonu tıklım tıklım doldurduğu gösterimde iç çekişlerin, burun çekişlerin, derin derin nefes alıp vermelerin eşliğinde izlendi film. Hey her filminde olduğu gibi yine seyircide derin yaralar, uzun sorgulamalar, büyük özdeşlikler yaratacak bu filmle hayranlarını buluşturuyor. Öyle ki film daha ilk sahnesinden seyircisini o üzgün, yalnız, keşkelerle, pişmanlıklarla, özlemle dolu dünyasının içine atıyor. Andrew Scott'ın hayat verdiği Adam karakteri adeta dünyada yapayalnız kalmış bir durumda. Tüm filmi Adam'ın perspektifinden izlediğimiz için onun dünyayı algılayışının ötesine geçemiyoruz zaten. Bir süre sonra yaşadığı koca gri gökdelende ona eşlik eden komşusu tabii ki Paul Mescal'in canlandırdığı Harry ve tesadüfen yolunun düştüğü çocuklukta yaşadığı mahallede karşısına çıkan yıllar evvel bir trafik kazasında kaybettiği anne ve babasıyla vakit geçirmeye başlıyor. Adam gerçek ile hayal arasında gidip gelen hayatında kendini iyileştirmeye, yüzleşemediği gerçeklerle yüzleşmeye, doyamadığı ebeveynleriyle elinden geldiğince zaman geçirmeye, yönelimi, kimliği, benliğiyle barışmaya çalışır. Ailesi hayattayken paylaşma fırsatı bulamadığı cinsel yönelimini paylaştığı sahneden tut da her bir anı asla bağırmayan, gereksiz hiçbir hamleye, abartıya yeltenmeyen bir film All of Us Strangers. Her şeyiyle sade, sakin, olgun ve yürekte derin bir sızı bırakacak cinsten. Hey, filmin hiçbir anında duygu sömürüsü yapmadan, gereksiz hiçbir ağdalı söylemde bulunmadan seyirciyi bu kadar çok etkilemeyi başaran ender yönetmenlerden biri kesinlikle. Benim gibi Weekend ile gönlümün orta yerine taht kuran, en saygı duyduğum isimlerden biri ise yani hey sizin için de gerçekten çok etkileneceksiniz. Bu arada Clay Foy ve Jamie Bell'in şahane oyunculuklarının da unutulmaması gereken film. Her ne kadar yakın zamanda açıklanan Altın Küre adaylıklarında pek varlık gösteremese de Britanya Bağımsız Film Ödülleri'nde en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi yardımcı oyuncu ile birlikte sinematografi, kurgu ve müzik yönetimi olmak üzere toplamda 7 ödül almış oldu diye buradan da ilginizi iyice cezbedebilirim diye düşünüyorum. Sen bir şey söylemek ister misin Hilal bununla ilgili?
Şunu söylemek istedim önce. Şimdi üzülerek söylüyorum, ben 2023'te çok fazla iyi film izleyemedim maalesef. Hani vizyondaki veya dönemsel herhangi bir kısırlıktan bahsetmiyorum. Bilakis çok iyi filmler de vardı.
Evet.
Ama henüz izleyemediğim ve hani merak ettiğimin aklımın kaldığı çok film oldu. Ama yani izlediklerimden de böyle hani şimdiye gelmiş geçmiş en iyiler listeme koyabileceğim bir şey hani şimdilik olmadı. All of Us Strangers bu yılın gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi bir kadroya sahip filmlerindendi. Yani yönetmen Andrew Hay, 45 Years ve Lean on Pete'den benim de çok sevdiğim bir yönetmen kendisi. O ince ince ağlatmayı çok iyi başaran birisi. Oyuncu
Ah.
kadrosunda Paul Mescal ve Hot Priest var zaten. Yani çok aşırı merak ediyorum. Hayal kırıklığı olursa çok üzülürüm. Film Ekim Azizliğine uğradım ben de tabii. Bundaki yani en önce buna saldırdım ama fayda etmedi yani. Asla bilet bulamadım. Yakın zamanda ben de izlemeyi heyecanla bekliyorum diyeyim.
Evet, sen izledikten sonra tekrar konuşuruz o zaman. Bir diğer filmimiz orijinal ismiyle Anatomy Düşüş, İngilizce ismiyle Anatomy of a Fall, Bir Düşüşün Anatomisi. Justin Triet'in filmi. Premierini yaptığı Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye almasının ardından ödül yolculuğuna adeta soluksuz bir şekilde devam eden Bir Düşün Anatomisi, sanırım Fransa tarafından Oscar adayı olarak seçilmemesinin dışında hiç boş yapmadı. Tabii bu boş yapma da Fransa'ya, yani filme değil tabii ki. Şu an çok dövünüyordur Fransa diye düşünüyorum. Neredeyse aday gösterildiği tüm festivallerde başrol oyuncusu Sandra Haller ve yönetmen Justin Triet'e ödül kazandıran filmin en önemli meziyeti hiç kuşkusuz nakış gibi ilmik ilmik işlenmiş, asla tek bir satır boşluk bırakmayan senaryosu. Bir Düşün Anatomisi bir dağ evinde gözlerden uzak yaşayan 3 kişilik bir aileye odaklanıyor. Yazar olan anne ve babaya 4 yaşında geçirdiği kazadan ötürü gözleri görmeyen 11 yaşındaki erkek çocuk eşlik ediyor. Fakat filmin hemen başında babanın evin çatı katından düşüp ölmesiyle film bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor. Zira bu ölümün intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu asla bilinemiyor. Büyük bir kısmı mahkeme salonunda geçen filmin sinema tarihinin başından bu yana defalarca farklı versiyonunu izlediğimiz mahkeme filmlerinden biri olmadığını söylemek gerek. Öncelikle film her ne kadar Samuel'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor gibi gözükse de aslında daha çok bir ailenin anatomisine odaklanıyor. Sanık sandalyesine oturtulan Sandra'nın filmin finaline kadar gri alandan çıkamadığı filmde seyirci olarak özdeşleşme yaşayacağımız kimseyi bulamıyoruz. Zira Sandra tüm film boyunca siyah ile beyaz arasında mekik dokuyup durmaktadır. Bu oradan oraya özel hayatı didik didik edilerek savrulan kadın karakter, biseksüel olmasıyla, işine odaklanan bir anne olmasıyla ve daha birçok nedenden dolayı yargılanıyor. Eril bakış açısının temsili konumundaki savcı tarafından her an güçlü ve cinsel yönelimini özgürce yaşayan bir kadın olmasından dolayı yargılanan Sandra'nın işi o kadar zor ki, onunla en çok yakınlık kuran seyircinin bile mahkemedeki jüri ve yargıç kadar kafası karışıyor. Tüm bu matematiğin yanında asla sorunların tam olarak cevaplanmadığı, seyircinin katarsız yaşayıp rahatlamasının aksine büyük sorgulamaların içine sürüklendiği filmin tartışmasız en büyük meziyetlerinden biri de oyunculukları ve tüm süreci eşlik eden muazzam tınıları oluyor. Filmi izledikten sonra filmde kullanılan müzik, yani en azından bir hafta beyninizin içinde çalacaktır diyorum, hiç abartmadan. İzlemedin değil mi Hilal?
Yok yani yıl bitmeden hala bir iki sinemada vizyondayken izlemeye çalışacağım. Hatta bu hafta böyle çok minik bir sinemada böyle akşam seansında var sanırım izleyeceğim mutlaka. Yani bu yılın en güçlü filmlerinden biri epey de ses getirdi. Yani özlemişizdir diye düşünüyorum böyle nakış gibi işlenmiş senaryolu bir aile kurumuyla da ilişkili bir filmi diye düşünüyorum. Bence izledikten sonra ayrı bir podcast konusu bile olabilir.
Kesinlikle. Sıradaki film Barbie. Bu kez ilk sözü ben sana vereceğim.
Tamam. Ben Barbie'yi çok beğendim öncelikle. İnsanlar şey mi fikrini söyleyerek Barbie'yi. Yani Barbie figürünün oyuncaktan ziyade estetik bir norm hale gelmesini, sonra markanın kendi eliyle yarattığı bu ideal kadın imajını yine kapitalist kaygılarla tekrar yorumlamasını ve hani bunu işte Barbie'ler istedikleri her şey olabilir, Nobel ödüllü bir yazar, devlet başkanı, doktor vesaire gibi feminist ideallerle süsleyerek pembe bir dünya sunmasını ve bu ideolojilerin, ideallerin kapitalist kaygılarla yapıldığı için yani yine dönüp dolaşıp yine kadınların sırtına yük olmasını hani güncel feminizm eleştirileriyle ele almak yani bence tam da Greta Gerwig'in şanına yakışır bir şeydi diye düşünüyorum. Bence kariyerinde çok da önemli bir kilometre taşı oldu gerçekten. Yani neden sevdim? Şimdi ele aldığı konuların doğası gereği evet yer yer didaktik bir tona bürünebiliyor. Hani bazen politik doğruculuk tınısı aldığımız yerleri de var. Ama ben filmi şu yüzden kıymetli buluyorum. Yanlış anlaşılan tırnak içerisinde feminizmi herkesin anlayabileceği türde hani mizahi bir tonla anlatabildiği için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar tekrar izleyeceğimiz böyle ikonik bir Girls Night filmi kazandığımız için çok mutluyum. Yani şimdi sen de birazdan bahsedersin aslında. Hani belli ideoloji sahipleri tarafından çokça eleştirildi film aslında. Hani ama yani şöyle düşünüyorum ben de neticede bir gişe filmi bu ve hani
Tabii.
açıkçası hani ben bir falsosu olduğunu da çok düşünmüyorum en azından filmin durduğu yer açısından. Yani doğru bir yerde durmuş ve hani kendince bir eleştiri getirmiş. Daha ne yapsın diyorum aslında.
Ya aslında şimdi şu ana kadar içinde bulunduğu gerek oyunculuk, gerek senaryo yazarlığı, gerekse de yönetmenlik tecrübelerinden feminist ve yaratıcı bir kadın olarak tanıyıp kodladığımız Greta Gerwig, Barbie nedeniyle birçok feminist çevre tarafından hedef tahtasına oturtuldu aslında. Zira öncelikle Barbie'nin tasarımcı şirketi ve bugüne kadar bu projeden inanılmaz bir servet yaratmış olan Mattel şirketinin sponsorluğunda bu filmin yapılması hani kafalardaki en büyük soru işareti oldu. Yani belki benim açımdan o da sorun değil ama ben şeyi düşünüyorum. Yani bu feminist bir dünya yaratıyor ama onu yine bilinen patriarkal kodlar üzerinden gerçekleştiriyor. Aslında feminist bir filmin bu kodların hepsini yıkıp alaşağı etmesi gerekiyor. Yani ben daha nitelikli bir iş beklerdim. Ama senin dediğin şey doğru. Neticede bir gişe filmi. Greta da hani gişe filmi yapma amacıyla yola çıktı. Ve özellikle böyle daha soft, senin dediğin gibi hani herkese hitap edecek, küçük yaş grubuna da hitap edecek bir film yapmış olabilir. Ama hani ben iki tarafı da çok dinledim, beğenenleri de beğenmeyenleri de. Günün sonunda böyle kafam bir netleşip oturmadı, bir karışık kaldı yani Barbie kısmında.
Ama bak filmin teaserı çok doğruydu bence. Hani if you love Barbie hani işte bu filmi de
Ya.
seversin. Barbie'den nefret ediyorsan da seversin. Aslında
Evet,
dediğin gibi
evet.
o dengeyi güzel korumuş bence.
Doğru. Bir diğer filmimiz şimdi orijinal ismiyle Das Leher Zımmaş diye okunuyor sanırım. The Teacher's Lunch, Öğretmenler Odası. Sevgili İlker Çatağan filmi. Bu yıl Berlin Film Festivali Panorama bölümünde premierini yapan Berlinale ve Alman film ödüllerinin de dahil olduğu çeşitli sinema organizasyonlarından ödülleri toplayan Öğretmenler Odası yolculuğuna bu yıl Almanya'nın uluslararası film dalında Oscar aday olarak devam ediyor. Fransa'nın aksine Almanya çok doğru bir tercih yaptı bence. Film listesinin son haline kalır mı bilemiyorum ama benim gönlümde çoktan Oscar'ı aldı bile diyebilirim. Almanya doğumlu Türk asıllı İlker Çatak yıllardır sinemada farklı bakış açılarıyla irdelenen bir meseleyi bir kez daha ele alıyor. Okul, sınıf, öğretmen, öğrenci, veli, etik değerlerin, genel geçer ahlak kurallarının, öğretmenlik mesleğinin sınırlarının, profesyonelliğin ve daha nice göklerden gelen bir emirceyim emirmişçesine basma kalıp bir şekilde sahiplenilen değer yargılarının tartışmaya açıldığı filmde çatak seyirciye hazmı zor bir deneyim vaat ediyor. Bunu baştan söylemek gerekiyor. Gerçekten izlemesi çok zor. Bir yumruk gibi iniyor çünkü yüreğine. Zira seyirciye en başta baş karakter Carla Novak olmak üzere film boyunca kusursuz bir karakter sunarak her daim tutunabileceği bir dal vermiyor çatak. Yani baş karakter bile çok problemli bir noktaya gidebiliyor. Seyircinin adeta mahkeme salonundaki halk jürisi gibi konumlandırıldığı filmde en nihayetinde akıl çerçevesinde yapılan tüm muhakemelerin sonu toplumsal meselelere dayanıyor. Ya filmle ilgili o kadar çok söylenecek şey var ki günün sonunda tüm yaşananların sonu ülkenin sorunlarının bir tezahürüne dönüşmesi çok önemli. Irkçılık başta olmak üzere Alman toplumunda zuhur eden her şey okulun dört duvarı arasında da yaşanıyor. Özellikle Türk asıllı olduğu için haksız yere hedef gösterilip ifşa edilen Ali isimli öğrencinin durumu, Nova kariyerini tehlikeye atacak hamleleri yapmaya zorlarken seyircinin tüm yaşananlara sakince tanıklık etmeyip büyük bir sorgulamaya yeltenmesi kuvvetle muhtemel. Başarılı kurgusu ile velilerin ve öğrencilerin de dahil olduğu tüm bu kaos ortamında yaşanılanların etkisini bir kat daha arttıran filmin finali de takdire şayan. Tüm soruları yanıtsız, tüm ön yargıları karşılıksız bırakan finaliyle oldukça özgün bir yerde duran Öğretmenler Odası, özellikle başta benim gibi Novak ile meslektaş olanların kesinlikle bulduğu yerde izlemesi gereken bir film. Ya ben o kadar çok etkilendim ki ismi bile geçince böyle bir kalbim ağzıma geliyor diyebilirim yani.
Tahmin ettim senin daha çok özdeşim kuracağını filmle. Ya İlker Çatak benim İstanbul Film Festivali'nde keşfedip pin koyduğum yönetmenlerden biriydi. Eski İstanbul Geçiş Broken World Türkçe'ye söz senettir olarak çevrildi sanırım. Ben onu izlemiştim İstanbul Film Festivali'nde. Hatta pandemi dönemi online festival yapıldığı zamanlardı galiba. Ya 2020 ya da 2021 emin olamadım. Yani o Fatih Akın'dan aşina olduğumuz Türk-Alman esintilerini hani sevdiğim için bunun da o tatta bir şey olacağını düşünüp merak etmiştim. Ve hani o zaman şey demiştim yani hani İlker Çatak tekrar bir film çekse çok merak eder izlerim demiştim. Öğretmenler Odası yine film ekiminde yakalayamadığım, Adana'da da izleyemediğim bir film oldu. Şubat 2024'te vizyona girecek sanırım, merakla bekliyorum.
Bununla ilgili bir detay vermek istiyorum Hilal. Öğretmenler Odası Adana'da ödül sezonundan önceki filmdi. Yani film bitiyordu ve yanlış hatırlamıyorsam ödül sezonuna hemen yetişmemiz gerekiyordu.
Galiba evet doğru, saat çok talihsizdi değil mi?
Evet. Ama iyi ki izlemişim ben de. Ama izlersin ya, mutlaka izlenecek fırsatımız çok olur bunu daha. Ben de ikinci kez izlemeyi çok istiyorum zaten. Ve hayatta yine ilk pası sana atıyorum Hilal.
Oo, hadi bakalım. Ya ben hayatı aslında çok merak etmiyordum başlarda. Ama epey güçlü bir film olduğunu ve okuyunca, bilhassa oyunculuklarla ilgili çok iyi yorumlar duyunca çok merak ettim gerçekten. Yani ve koşa koşa gittim sinemaya. Yani bir süredir neden çok merak etmiyordum bunu şey yapayım. Bir süredir Zeki Demirkubuz'u sevip sevmediğimden emin değildim. Hani bu filmden sonra da hala emin değilim aslında ama. Yani o işte kader ve masumiyet sebeple hani hala ve hala yüceltilen o hastalıklı, saplantılı, toksik karakterlerden gerçekten artık illallah geldi yani. Neyse bu konuya girmeyeceğim. O bambaşka bir podcast'ın konusu. Yani hayata gelecek olursak evlenmek istemediği için evden kaçan Hicran'ın hikayesi diyelim aslında. Hani bence güzel başladı. İlk yarı güzeldi. Oyunculuklar gerçekten övüldüğü kadar varmış. Ben de çok beğendim. Miray Döner, hani Burak Dakak, Melis Birkan ve Cem Davran bilhassa harikalar yaratmış bence. Ama ben filmin ikinci yarıda çok tekrara düştüğünü hissettim ve tempo çok dalgalanmış. Yani bir filmi 3 saat 15 dakika izleyip de hani yani diye bitirmek benim çok da tercih ettiğim bir şey değil açıkçası. Hani konuya ve karakterlere gelecek olursak şimdi tartışmalı kısımları illaki var ama bu bana biraz da şunu hatırlattı ve düşündürdü. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Alice Arkalar Diyarında da hani Alice yol ayrımına gelince tavşana soruyor ne taraftan gideyim diye. Tavşan da diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Alice bilmiyorum deyince tavşan diyor ki ya o zaman ne fark eder ki bir önemi yok yani. Sanki hani filmde Hicran da ne yapmak istediğini bilmiyor. Varmak istediği bir yer yok gibi hissettim. Yani sadece hani istemediği veya işte hani kendi seçmediği biriyle evlenmek istemediğini biliyor. Bu yüzden evden kaçıyor. Hani ondan sonra başına gelen şeylerden sonra tekrar evine geri dönüyor ama tahmin edildiği gibi orada da huzur bulamıyor. Başkasıyla evleniyor vesaire falan. Yani çok da rızası olmadan hani bu kez bir kurtuluş gibi görerek aslında bir evlilik yapıyor ama kendini mutlu hissetmiyor. Böyle pasif bir direniş halinde. Yani ben Hicran'ın ne istediğini asla anlayamadım. Bence Hicran da bilmiyor ne istediğini. Hani filmin meselesi yani hayat böyledir işte. Kadınlara reva görülen şey budur. Hani evlenmemek için evden kaçarsın, tırnak içinde kötü yola düşersin. Hani en nihayetinde yine tırnak içinde düzgün biriyle evlenir, evde oturursun mu demek istiyor. Yoksa tüm bunlar Hicran'ın bir amacı olmaması sebepli mi, öğrenilmiş çaresizlik mi? Yani bu konularda biraz kafam karışık. Bence filmin de biraz kafası karışık. Ya evet Zeki Demirkubuz biraz tarzını yumuşatmış ama yani film de bence nereye gideceğini bilmiyor veya belki de gidilecek bir yer yok bilmiyorum. Yani Zeki Demirkubuz'u anlamak özellikle bugünlerde biraz zor sanki.
Ya evet, ben de çok büyük hayranlarından biriydim. Son yıllarda kafam ne yazık ki çok karışık. Filmi çok sevenler de oldu Hilal. Mesela dün akşam sevgili hocam Mehmet Açar'ın yazısını gördüm. Hemen çok büyük heyecanla açtım tabii, Hayat'ı yazmış. 10 üzerinden 8 vermiş, çok beğenmiş. Yani beğenen bir kişinin gözünden mesela merak edenler varsa Mehmet Açar'ın yazısını tavsiye ederim. Ama benim de kafamda soru işaretleri var. Şimdi özellikle Masumiyet ve Kader gibi filmleriyle tanınan, yani yerli sinemanın en iyi yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz'un uzun bir aradan sonra bir de çektiği Hayat, bir nevi yönetmenin tüm filmografisinden bugüne kadar yarattığı karakterlerden izler taşıyan bir yapıya sahip. Yani ben Hicran'ı, bu arada senin dediğin şeye çok katılıyorum. Yani Miray Daner gerçekten çok iyi bir keşif. O konuda çok takdir ettim Zeki Demirkubuz'u. Ve karakteri yaratırken de bugüne kadarki kadın karakterlerinden hep böyle parçalar yerleştirmiş sanki Hicran'a. Arada Uğur'u hatırlatıyor ama asla Uğur kadar güçlü bir karakter değil Hicran. Yani Uğur çok güçlü bir karakterdi. Uğur demin dedin ya, hani Hicran ne yapmak istediğini aslında bilmiyor. Uğur ne yapmak istediğini gerçekten bilen bir karakterdi. Hatta filmdeki kader sahnesinde de tam olarak orası gözüküyordu hatırlarsan.
Evet.
İşte Bekir soruyor, sen ne istiyorsun? Ben tam olarak bunu istiyorum gibi bir şey diyor ya, bu hayatı istiyorum, istediğim bu yani diyor. Yine de şey beni çok şaşırttı tabii ki, yani bu kadar komik, çok güldük filmde. Sonra bu kadar umut dolu, ilk defa sonunun bu kadar umut dolu olduğunu gördük. Bunlar enteresandı. Bu kadar uzun bir film de Zeki Demirkubuz daha önce yapmamıştı. Bu da farklı bir deneme. Cem Davran'ın karakteri çok ama çok iyiydi. Yani gerçekten o karakter yazımı için bir de tek başına takdir edilir. Filmin kadına bakış açısı açısından çok büyük problemleri var. Benim kafamdaki soru işaretleri de zaten burada oluştu. Yani filmde masum, onurlu, pür pak çizilen erkek karakterlerin mağduriyetinin yanında Hicran karakterinin konumlandığı yeri anlamak ve sindirmek benim için hayli zordu. Çünkü erkekler yine ağlam, yani böyle hapishaneye giriyorlar, çıkıyorlar, hiçbir şey olmamış gibi ben seni çok seviyorum dedi. Ya o dede kadar iyi bir adam, ya ben bilmiyorum yani, olamaz bu kadar iyi biri falan. Her neyse, Ama şunu söylemek istiyorum ben. Hani Sezar'a hakkını vermek lazım. Film bir film olarak çok iyi bir film. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Film ekiminde gösterildi Hayat. Ben orada izledim. Ve tanıdığım insanlar işte film biter bitmez büyük bir hışımla çıkıp da Letterboxd'da 1-1,5 veren insanları gördüm. Bu değil. Yani evet filmde bir şeyi beğenmezsin. Filmin bakış açısı hoşuna gitmez. Yönetmenle sorunum vardır. Ama yani böyle bu kadar nitelikli bir filme 1 ya da 1,5 yıldız vermek bana bilmiyorum ilginç geliyor yani. Film olarak başarılı bir film ama kadına bakış açısı ile ilgili benim kafamda soru işaretleri var diyebilirim. Ve bir başka filmimize geçelim istersen. İnşallah Valat, inşallah Eboy, inşallah erkek olur. Bunu söylerken bile çok rahatsız oluyorum. Ne demek inşallah erkek olur ya? Şimdi her ne kadar Orta Doğu sineması denilince genelde aklımıza İran sineması gelse de bu kez karşımıza bir İran sineması yok. Hatta geçen arkadaşım işte diyor ki bana inşallah erkek olur izleyeceğim bu diye gelmiş diyor. Aa diyorum izle evet çok güzel film. İran filmi ben çok severim zaten diyor ama İran filmi değil ki diyorum. Nasıl ya diyor Ürdün filmi. Yani ne kadar alışmışız ki böyle Orta Doğu filmi ise İran filmidir kesin diye. Bu kez karşımızda bir Ürdün filmi var evet. Yani aslında Orta Doğu'da iyi film çekmeyi bilen çok nitelikli yönetmenler, yapımcılar var. Fakat para sıkıntısı, ya yani konu sıkıntısı yaşamıyorlar zaten. Konu sıkıntısı yaşamaları mümkün değil yani. Hani menba orası konunun. Ama işte destek bulamadıkları için hükümetten, para bulamadıkları için çok fazla film çekemiyorlar. Arada da bulduklarında böyle çok nitelikli işler ortaya çıkıyor. İnşallah erkek olur. Eşiyle ikinci çocuk yani hatta tırnak içinde erkek çocuk yapmaya çalışan bir kadının eşini aniden kaybetmesi sonucu küçük kız çocuğu ile bir başına kalmasıyla başlıyor. Ürdün gibi bir yandan cumhuriyetin hukuk kuralları, bir yandan şeriatın örfü kuralları arasında sıkışıp kalmış bir ülkede kurtlar sofrasında hayatta kalma mücadelesi veriyor baş karakterimiz. Zira her şey ona karşı. Çünkü bir erkek çocuğu yok. Bir erkek çocuğun yoksa yapayalnızsın böyle bir ülkede. Bu nedenle de hiçbir şeyde hak sahibi olamaz. Naval kızının velayeti için, evi için, arabası için, son tahlilde insanca yaşayabilmek için etrafını etten duvar örmüş patriarkal sisteme karşı kafa tutuyor. Naval adeta şey gibi geldi bana kurt sürüsüne yani etrafını kurtlar sarmış böyle ortada minicik bir kuzu ve onlara böyle dikleniyor. Öyle ki Naval'ın erkek kardeşi bile kız kardeşine destek oluyormuş gibi gözükse de o eril bakış ile şekillenmiş kafa yapısının gölgesinden kurtulup da asla ona gereken manevi desteği sunamıyor. Bir yandan Müslüman kesimde işler böyleyken çünkü Ürdün'de çok küçük bir kesim %1'lik mi yanlış söylemeyeyim bir Hristiyan kesim de var ve Naval o zengin bir Hristiyan evinde yaşlı bir kadına hizmet veriyor. Orada da kadına bakış açısının o Hristiyan evinde o üst sınıf Hristiyan evinde de kadına bakış açısının ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. İşin en yıkıcı tarafı da bu. Yani tutunacak hiçbir dalımız yok ne yazık ki filmde. Kraldan çok kralcı olan eril gücün birer nişanesi, kadınların varlığı ise en acısı. O Hristiyan evindeki anne temsili gerçekten beni mahvetti yani. Ama en güzeli bir Müslüman alt sınıf kadın ile Hristiyan üst sınıf bir kadının benzer noktalardan yaralanması ve bu iki kadının birbirinin yarasını sarma mücadelesi benzersizdi. Kız kardeşliğin sınıflar, dinler, mezhepler üst olduğunun en güzel kanıtıydı. Naval'ın bu oldukça gerçekçi, iç burkan, öfke krizlerini tetikleyen hikayesini onu hayran kalmadan takip etmek mümkün değil diyorum. Bayağı sezona da ödülle başladı. Bakalım devamını getirebilecek mi? Sen de izledin sanırım İlay.
Evet, ben de izledim ve gerçekten çok beğendim. Yani sen de çok güzel özetledin. Bu kanıksanmış ve hani artık yazılı kurallarla, kanunlarla hani iyice sağlamlaştırılmış bir ataerkil var. Ve hani bunun karşısında hem hani yas tutan, daha hani eşini yeni kaybetmiş bir kadının buna karşı bir mücadelesini izledik ve bu hiç dramatize değildi. Yani olabildiğine gerçekti gerçekten. Yani çok nasıl diyeyim, ince bir hassasiyet ve böyle o ajitasyonuna hiç kaçmamasını gerçekten çok takdir ettim. Görüntü yönetmenliği de çok başarılıydı bence. Ben çok beğendim ya. Bayağı böyle şey oldu bizim için. Yani yeni bir keşif oldu aslında.
Evet. Kuru Otlar Üstüne de ilk sen başlamak ister misin?
Kuru Otlar
Çok defa konuştuk aslında.
Üstüne. Vallahi bak. Bu şeyde de konuştuk bunu, hani Altın Koza'da ve hani ayrı bir podcast bölümünde de konuştuk, ama yani bu yıla damgasını vuran filmlerden biriydi gerçekten Kuru Otlar Üstüne. Merve Dizdar'ın Cannes'da ödül alması ve ödüllü konuşmasından sonra gerçekten çok merak ediyorduk. Yani aynı şeyleri tekrarlamış olmak istemem ama yani Nuri Bilge Ceylan'ın, ki tekrar belirtiyorum, ben kendisinin fanı değilim. Ama karakter yaratma ve diyalog yazma konusunda çıtayı nerelere çıkarabileceğini görmüş olduk aslında. Kadınların kapladığı alan üzerine bir kez daha düşündük. Senin de çok güzel bir analizin vardı bununla ilgili. İnsanın karanlık taraflarına dair gerçekten çok anlamlı ve çok gerçek bir yolculuğa çıktık. Ve hani bu karanlık tarafların hangi kisvelerle maskelendiğini çok gerçekçi bir şekilde analiz edebildik. Hani gerçek hayattaki gri durumları veya hani siyahı beyazı falan çok böyle gerçekçi bir şekilde görebildik. Ben dediğim gibi hani kendisini pek sevmeme rağmen 3,5 saat böyle gözümü kırpmadan izledim ve bir kez daha hikaye, karakter ve diyalog yaratma konusundaki ustalığına saygı duydum diyeyim.
Yalnız ne unutulmaz bir yıl. Hem Zeki Demirkubuz'un hayatı hem Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne. Her biri de 3 saatten fazla. Ya inanılmaz bir şey. Zaten burada listeyi hayata almışken Kuru Otlar Üstüne'yi almamak, Kuru Otlar Üstüne'yi almışken hayata almamak olmazdı. Ya evet, Kuru Otlar Üstüne'yi biz o kadar konuştuk, yazdık, çizdik ki artık çok fazla konuşmak istemiyoruz ama şöyle bir şey var. Şey üzerinden çok fazla yerildi Kuru Otlar Üstüne finali açısından. Yani işte bir noktaya takılıp kalınıyor ve hani bütün filmden vazgeçiliyor. Böyle bir sıkıntı var aslında bizde. Çok iyi bir film, çok nitelikli bir film. Evet, finali sıkıntılı. Finaline bir hani şerh koyulabilir. Ama filmin genelini ben de çok sevdim. Yani ülke insanının davranışlarını en iyi gözlemleyip perdere aktaran Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne de yine seyirciyi bir taşraya götürüyor. Bu kez Ege ya da İç Anadolu değil, Doğu Anadolu'nun bir kasabasına gidiyoruz. Erzurum'un yerel halkın deyimiyle sadece kış ve yaz olmak üzere iki mevsimin yaşandığı bir kasabadayız. Henüz meslekte 4. yılında olmasına rağmen resme olan tutkusunu bile kaybetmiş bir resim öğretmeni olan Samet, odaktaki karakter, Ceylan'ın tüm filmografisindeki farklı isimlerle ve mesleklerle karşımıza çıkan bencil, duyarsız, umursamaz, bağlanmaz bir erkek aslında Samet. Ve Samet'e projeksiyon tutacak farklı yaşlardaki iki kadın, Nuray ve Sevim. Gencecik, kıpır kıpır, hayat dolu, yüzünden gülücük eksik olmayan bir kadın olan Sevim de kısacık yaşamında çok ağır şeyler yaşamış, çok yorulmuş bir kadın olan Nuray da farklı şekillerde Samet'i etkiliyor. Ceylan'ın filmografisi boyunca karşımıza çıkan çok önemli ressamların eserlerini andıran karelerden öte, Kuru Otlar Üstüne de fotoğraf karelerini ilk kez bu kadar yoğun ve net bir şekilde görüyoruz. Ceylan adeta kendi filminin içinde ara ara deklanşöre basarak bir diğer sanatını icra ediyor. Ve bu anların ardından da muhtemelen daha önce kendisini çektiği fotoğrafları filmin içine yerleştiriyor. Yani müziğin çok az duyulduğu, bol bol fotoğraf karelerinin kendini gösterdiği filmin en büyük sürprizi ise seyircinin kendini kaptırıp katarsis yaşama ihtimali olan tek sahnede de radikal bir tercih yaparak tam anlamıyla bir yabancılaştırma yaşatması oluyor. Hatta son zamanlarda artık bunu bile böyle gösteriş falan diye okuyanlar olmaya başlamış. Ha dedim, ne oluyoruz ya?
Benden çok
Yani böyle,
sevmeyenler varmış demek ki.
evet ya, böyle zaman geçtikçe iyice yok şöyledir, yok böyledir. Çok bence bu kadar şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ya metinsel anlamda ben Ebru Ceylan'ın dokunuşlarının çok etkili olduğunu düşünüyorum. İlmik ilmik işlenmiş bir film var karşımızda senaryo anlamında. Ama bunun en büyük hakkını veren bence Ebru Ceylan bu noktada. Yani ben evet o fotoğrafları, o brehyen etkiyi, kadınların o gerçekten etkisini, baskınlığını sevdim ya, sevdik biz yani
Yani evet bak
diyebiliriz.
sen mesela hani finali sıkıntılı bulduğunu söyledin ya ben de şunu fark ettim ben finali ignore etmişim
Ha işte bir de o finali böyle beynine kazıyıp da final final final.
Ben Samet'ten ölümüne nefret ettiğim için sonu direkt kapatmışım
Ya.
yani film benim için orada bitmiş.
Evet. Ya işte finali üzerinden çok konuşuldu. Belki daha erken başka bir final yapsaydı daha çok sevilecekti film. Diyerek ve kalpler kalplerle Putings, zavallılar, Yorgos Lanthimos, da da da dan diye böyle bir ya ben yine film ekiminde iki izlemişim dediğim filmlerden biri. Yunan yeni dalgasının en önemli isimlerinden biri olan Yorgos Lanthimos'un son filmi Putings, premierini yaptığı Venedik Film Festivali'nin en iyi film ödülü olan Altın Aslan'ın sahibi olmuştu zaten. Alexander Gray'in Zavallılar isimli romandan uyarlanan film, Mary Shelley'nin Frankenstein, yani Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli kitabının feminist bir yeniden okuması adeta. En önemlisi ise yaratıcısı olan Doktor Godwin Baxter, Bella Baxter ismini verdiği eserini, yani kızını, Frankenstein'in aksine hem çok seviyor hem de onunla asla bir efendi köle ilişkisi kurmuyor. Bella Baxter özgürce kararlarını verebilen, istediği zaman evden ayrılıp dünyayı keşfetmeye çıkan, seksi dilediği gibi yaşayan bir kadın. Bella patriyarkal düzen tarafından belli kodlarla inşa edilen dünyayı tam tersi bir yerden sezgileriyle anlayıp özümsemeyi tercih ediyor. Lanthimos, Alice Harikalar Diyarındaki Alice'in çıktığı büyüme yolculuğunun feminist bir alternatifinin olacağının kanlı canlı bir örneğini sunuyor aslında. Putings yaratılan en etkileyici ve renkli steampunk evreni. Aynı zamanda tüm bu evrene eşlik eden balık gözü lensin baş döndürücü hissiyatı ve o kadar çok şey var ki yani senaryodaki o güçlülük, siyah beyaz ile renkli dünyasının hassas geçirgenliği, büyüleyici müzikleri, şahane oyunculukları ve daha nice ustalıklı yönüyle adeta pırıl pırıl parlayan bir film. Benim bu yılki izlediğim filmlerde liste başı. Bir numara yani. Hatta açık ara bir numara. Film bittiğinde arkadaşım işte Don dedi hani nasıl buldun? Dedim aşık oldum. Öldüm bittim. Deliriyorum yani. O kadar çok sevdim. Umarım herkes izler.
Ya konusu beni normalde koşa koşa sinemaya götürecek bir konu. Hani işte sıra dışı bir bilim insanının böyle işte trajik bir şekilde ölen bir kadının beyniyle bebek beynini değiştirmesi ve onu hayata döndürmesi, bu kadının tekrar dünyayı keşfetmesi vesaire. Hele de bunu Lanthimos'tan izlemek. Ama işte gel gelelim bu da Türkiye'de sanırım sadece film ekiminde gösterildi. Yine asla ve hatta bilet bulamadım. Bu arada hani Lanthimos'a da biraz mesafeliydim şu sebepten. Kadıköy sinemasının sabaha kadar film izleme etkinliklerinden birinde peş peşe 3 Lanthimos filmi izlemek gibi bir kötülük yaptım kendime. Böyle
Oy.
dayak yemiş gibi çıktım sabaha karşı salondan. Dedim ki bir süre Lanthimos Ama yani ona rağmen çok merak ediyorum bunu. Mubi yapımı galiba ama sinemada da izleyeceğiz galiba.
Mutlaka izleriz bence. Yani işte biraz geç gelecek sanırım. Ama bakalım belki erkene de çekilir. Şubat falan da sanırım vizyona gelme
Şubat mı yeni
zamanı.
ne ya? Az kalmış.
Evet.
Yıl bitti.
Yine iyi tabii. Doğru söylüyorsun. ve bir sonraki filmimiz Pest Love, Pest Loves, Başka Bir Hayatta. Selin Song. Ben Selin Song'un ilk filmi zaten. Evet, ilk filmi olması lazım. Film bir uzak doğulu kadın ve erkek ile bir de beyaz erkeğin bir barda oturup sohbet ettikleri sahneyle başlıyor. Bu çok enteresan zaten ilk prolog sahnesi. Onlar hakkında varsayımlarda bulunan bir başka çiftin gözünden izlediğimiz bu sahnede tıpkı o diğer müşteriler gibi biz seyirciler de büyük bir merakla kim olduklarını ve ne konuştuklarını merak ediyoruz. Selin Song prolog sahnesinden itibaren döngü tekrar tamamlanana değin, çünkü filmin sonunda da yine o sahneye geliniyor. Sakince anlatacağı hikayeye karşı seyircinin ilgisini cezbediyor. Bu ilk sahne gerçekten böyle büyük bir merak uyandırıcı bir sahne. Yani bu bir kadın ve bu iki şey bir Koreli kadın, bir Koreli erkek ve bir beyaz erkek. Bunlar kim, ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar sabaha karşı bir barda. Pest Loves temelini uzak doğu inanışı İnyan'a, İnyan diye bir inanış. Dayamakla kalmıyor, aynı zamanda bizdeki kader inanışı ile az çok örtüştürebileceğimiz bu farazi kavramı seyircinin beklentisini ters köşe yapmak için kullanıyor. Nora ile Heson arasında beklenen büyük kavuşma asla olmuyor. Seyircinin beklediği katarsis kesinlikle gerçekleşmiyor. Zira Nora güçlü, bin bir emekle inşa ettiği kariyerini sürdürmeye kararlı, her zaman mantıklı hamleler yapan, kendi açısından ne doğruysa onu yapan biridir. Ki ailesi Toronto'ya taşınma kararı aldığında arkadaşlarına neden gittiğini söylerken, çünkü Kore'de Nobel alamazsın diyor çocukken. Çünkü Nora yazar olmak istiyor ve oluyor. Bu ideali hedefinde ne 12 yaşında Heso'nun buna engel olmasına ne 24 yaşında bilgisayar ekranında büyük bir zamanını ve enerjisini aldığında ne de 36 yaşında tam da istediği hayatı neredeyse inşa ettiğinde izin veriyor. Başka Bir Hayatta hikayesini oldukça sakin ve gerçekçi bir yerden aktaran ender filmlerden biri. Uzak Doğu göçmenliği ile ilgili bugüne kadar yapılmış en yenilikçi işlerden. Zira Nora'nın Heson'a olan bağlılığı aslında bir nevi Kore'ye olan bağlılığıdır. Nora her ne kadar 24 yıldır Kore'ye adım atmamış olsa da hala rüyalarını Korece görmekte ve hala doğduğu topraklara hiç gitmese de ve hiç gitmeyecek olsa da özlem duymaktadır. Tıpkı Heson ile hiçbir zaman bir ilişkileri olmasa da ve olmayacak olsa da ona olan özlemi ve arzusunu inkar edemeyeceğimiz gibi. Ya şiir gibi bir film ya. Ben böyle anlatırken filme haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bence filmi anlatacaksan oturup şiir yazmak gerekiyor gibi geliyor bana.
Ya ben vizyonda çok kısa kaldığım için kaçırdım bunu ve kaçırdığım için de üzüldüm yani. Before üçlemesinin tadı var gibi duruyordu uzaktan ama şimdi sanki
Ha
anlatınca
evet, onu da söyleyenler var, doğru.
biraz daha böyle ya hani ilişki filmleri izlemeyi ben hani ayrıca böyle zamana yayılmış ve hani kader temasıyla ilişkili ilişki filmlerini ekstra seviyorum. Belki online platforma bir yere gelir ve izlerim inşallah.
Evet, sıradaki filmimiz Ruhtel Himmel. Yani Afayır, Kızıl Gökyüzü, Christian Petzold. İzledin mi Hilal?
Evet izledim. Çok sevdim.
O zaman senden başlayalım.
Yani Kızıl Gökyüzü adı konulmayan rahatsızlık dediğimiz şeyi, hani adını bile koyamadığımız duyguları çok sade ve etkili bir şekilde aktarabilen ve bize birebir hissettirebilen hani minimal hikayeli filmlerden biri olduğu için galiba benim bu yıl en çok etkisinde kaldığım filmlerden biri oldu. Christian Petzold imzalı. Bu yıl Berlin'de Büyük Jüri Ödülü'ne de layık görüldü. Yani ben açıkçası komedi ve trajediyi dengeleyen çok güçlü bir eser olduğunu düşünüyorum. Galiba hani etkisinde kalma sebebim de bence bu bahsettiğim hani adını koyamama ama çok iyi hissetme durumu ile paralel galiba yani. Konusundan çok kısa bahsedeyim. Hani başarılı bir ilk romandan sonra ikinci kitabını bir türlü tamamlayamadığı için huzursuz olan karakterimiz Leon, hani böyle işte sakince çalışmak, biraz da inziva umuduyla arkadaşı Felix'le böyle izole, işte hani kalabalıktan uzak, orman içinde bir yazlık eve gidiyor. Bu ikilinin arasında zaten hafiften kırılgan bir denge var. Ve bu denge hani yeni tanıştıkları Nadia ve David'le daha çok zaman geçirmeye başladıkça değişiyor aslında. Çünkü Leon hani spontane böyle o tatil eğlencelerinden rahatsız oluyor, kendini geri çekiyor. Hani film bu duygular ve hani bu arkadaşlık dengelerinin yanı sıra hani aslında aşk, şehvet, ne bileyim kıskançlık ve kırgınlıkların gün yüzüne çıkması gibi şeyleri irdeliyor aslında. Yani bana mesela belli yönlerden çok böyle dokundu aslında. Hani böyle yapmamız gereken önemli bir iş varsa, örneğin tez yazmak için masaya oturmamız gerekiyorsa mesela, ama bir türlü
Özdeşlik kurdun değil mi?
oturamıyorsak ama bir türlü oturamıyorsak bahane ürettiğimiz durumlar, hani böyle yaratma sancısı çekerken eleştiriye karşı ekstra dirençli olduğumuz zamanlar, işte böyle ne bileyim kimse beni anlamıyor, bunların hiçbiri hiçbir şey bilmiyor, egosu veya böyle hani başkalarının başarısını içten içe kıskanmak, hani eğlenceden rahatsız olmak gibi, yani çok insani durumları çok doğal ve başarılı, minimal bir şekilde anlatmış bir film bence.
Evet ya. Yani bu tüm ilişkiler ağın içinde yaşanan aşk, cinsellik, çekişme, kıskançlık gibi duygular tüm ağlarını örerken bir yandan da dış dünyada olanlar her an bir tehdit gibi kendini hissettiriyor yalnız. Çok yakında başlayan ve günlerdir söndürülemeyen bir orman yangını var. Gökyüzü kızıla boyanmış durumda ve önce hatta o kızıllığı böyle büyüleyici buluyorlar. Hani havai fişek gösterisi izler gibi izliyorlar. Ama o büyüleyicilik sonradan onları en derin yerden yakıyor mesela. O bir nevi topluluk diyebiliriz, minik bir topluluk. O topluluğu bir sarsıyor, dağıtıyor aslında o yangın. Orası da çok enteresan. Zaten Petzold'un bu Element üçlemesinin ikinci filmi olarak görülüyor bu film. Ateş Elementi gibi. Yani fakat yangın fiziksel anlamda tam olarak onları etkilemedikçe toplulukta hani o yangını umursamamaları biraz da insanlığın durumunu da gözler önüne seriyor. Yani evet uzakta bir şey var. Aha, önce ne şahane ne büyüleyici. Biraz daha yaklaşıyor. Aha, acaba rüzgar ne taraftan esiyor? Biraz tedirginlik. Sonra böyle hiç önlem almadıkları için onları tarumar edebiliyor mesela o yangın. Enteresan bir filmdi. Ben de çok sevdim. Hatta Petzold'un en sevdiğim filmlerinden biri oldu diyebilirim.
Galiba. Yani Petzold da hani kariyerinin nirvanasını görmüş
Of,
yönetmenlerden
evet.
biri aslında, ama hani ondan sonra da bu başarıyı sürdürmek yine böyle çok güçlü ama böyle biraz daha sade bir film yapmak bence hiç kolay bir iş değil gerçekten.
Kesinlikle. Şimdi sıradaki filmimiz dedemizin filmi The Killer of the Flower Moon. Dolunay Katilleri Martin Scorsese. Ben çok seviyorum Scorsese'yi. Ne çekse çok seviyorum. Sevmediğim bir film olmadı bugüne kadar diye. Böyle direkt aşk mektubuma devam edermişim. Çok söyleyecek şey var tabii de sen arada beni susturabilirsin Hilal. Amerikalı gazeteci David Greene'in kurgusal olmayan romanı yine aynı isimli romanından uyarlanan bir film. ABD'de içki yasağının en yoğun yaşandığı yıllarda vuku bulan çok daha vahim gerçekleri kayıt altına alıyor aslında kitap. Kitap yaşadıkları habitatlarından çorak toprakların hüküm sürdüğü Pahaska bölgesine sürülen yerli halkın burada petrol bulması sonucu zenginleşmesi ve bu zenginliğin kokusunu alan beyaz adamın haince planını anlatıyor. Bu korkunç plan Osage'da yaşayan birçok Amerikan yerlisinin katledilmesine, bir nevi buradaki yerlilerin soykırıma uğramasına sebep oluyor. Tüm bunlara oldukça objektif ve etkili bir şekilde kitabında yer veren Green'in başarısı, Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri isimli son yapımı çekmesine de ilham kaynağı oluyor. Bir kere böyle roman zaten çok önemli bir roman. Daha doğrusu roman değil, kurmaca bir kitap değil, belgesel bir kitap. Film tam anlamıyla Green'in kitabında ele aldığı gerçeklerden ibaret aslında. O savaşta ki paranın kokusunu alarak bölgeye yerleşen ve sığır yetiştiriciliği yapan William Hall, askerden yeni dönmüş deli dolu yeğeni Ernest Burkhardt'ın yardımıyla seri cinayetlerin fitilini ateşliyor. Hal'ın yönlendirmesi sonucu birçok cinayet ardı ardına zaten gerçekleşiyor. Enteresan şekilde tıpkı Adolf Hitler gibi William Hall da sadece emri veren konumunda ama suya sabuna dokunmadan krallıklarını inşa eden bu liderler işlerini onların emirlerini sorgusuz sualsiz adeta göklerden gelen bir komutmuşçasına uygulayan emir elleriyle halletmektedirler. Yani burada ben yazısını da yazdım zaten bu filmin. Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı eserinde bahsettiği şeyleri Dolunay Katillerini izlerken tekrar anmamak mümkün değil. Birçok kişi de zaten bunun üzerine konuştu. Nazi soykırımını gerçekleştiren komutanların aslında kötü olmadığını, sadece emre itaat ettiklerini birçok noktadan temellendirerek anlatır Arendt. Dolunay Katillerinde de Osage halkına gerçekleştirilen soykırımda Hitler, Burkhard'ı da herhangi bir Nazi subayı olarak düşünmek mümkün. Yahudi, Çingene, muhalif birçok insanın katledilmesine sebep olan gerçeklerle Osage halkına karşı girişilenler çok benzer. Scorsese'nin projenin yarısında film şirketi değiştirmesine neden olan anlatım tarzı, seyircinin filmi daha da sorgulayarak izlemesini sağlamıştır. Usta yönetmen seyircinin tüm film boyunca katarsis yaşayıp hikayenin büyüsüne kendisini kaptırmasındansa mahkemeyi takip eden jüri gibi konumlandırmasını sağlamakla birçok seyircinin beklemeyeceği bir hamle gerçekleştirmiştir. Zira Scorsese isteseydi Hal'in tüm cinayetlerin fitilini ateşleyen soykırımın mimarı olduğunu seyirciye filmin finaline kadar hissettirmeyebilirdi mesela. Bu bir seçimdi ki çok hani ana akım sinema için çok işleyen bir seçim olabilirdi. Fakat Scorsese sürpriz bir sondansa baştan her şeyin belli olduğu, tüm kötülüklerin etrafa saçıldığı bir filme imza attı. Sinema seyircisinin ve Scorsese hayranlarının da hiç beklemediği radyo programı sahnesi ise filmin en büyük hamlelerinden biridir. Eline mikrofonu alarak konuşan Scorsese kameosu ile de yaşanan en acı yaşanan acı gerçekleri kendi sesinden bizzat zikrederek perdeyi kapatıyor. Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biri olan ve kariyeri boyunca ona ve sinemasına gönül vermiş hayranlarını bir defa bile hayal kırıklığına uğratmayan Scorsese, üzerinde doğup yaşadığı toprakların kanlı tarihini tüm gerçekliğiyle perdeye aktararak büyük bir kahramanlık örneği gösteriyor diye aşk mektubumu bitirebilirim İlhan.
Dedemize saygılar.
Evet ya.
Ben de henüz izleyemedim bunu.
İzler misin bilmiyorum.
Evet, ben çok fanı değilim Scorsese'nin. Hani saygı duyuyorum ama çok fanı değilim. Bir de süresi çok uzun. Bunu söylediğim için bilmiyorum,
Akıyor
bazen
ama akıyor.
utanıyorum ama.
bundan sonraki iki filmde pası sana atacağım Hilal. Sanki her şey biraz felaket.
Oo, tamam. Ya sanki her şey biraz felaket, evet, yani gerçekten de öyle galiba. Ya Umut Subaşı Altın Koza'da, Ayvalık'ta ve hani İstanbul'da aldığı ödüllerle çok güzel bir çıkış yakaladı bence ve aslında yerli bağımsız sinemamızda nedense örneğini az gördüğümüz kara komedi türüne böyle özgün bir soluk getirdi diyebiliriz aslında. Hani biraz da yeni bir işti bence. Yani aslında 20'li yaşlarındaki neslin kaygılarını böyle mizahi bir yolla keşfe çıktık. İşte yalnızlık, iletişimsizlik, tatminsizlik, gelecek kaygısı, işte değersizlik, sıkışmış hissi gibi hepimizin Türkiye'de yaşayan, bilhassa son 5 senedir hepimizin yaşadığı bu olguları gündelik hayat seyrindeki detaylar ve tesadüfler üzerinden hani anlatıyor aslında ve hani yolları kesişen dört gencin hayatı üzerinden izliyoruz bunu. Yani en çok hoşuma giden detay galiba çok iyi özdeşim kurabilmemiz ve böyle çok alakasız şeylere kahkahalarla gülebilmemiz oldu. Ek olarak filmin hiç mesaj kaygısı gütmemesi, her karakteri aynı mesafede durması, o Roy Anderson'dan aşina olduğumda mavi gri atmosfer, hani çözümsüz mevzuları hani minik detaylarla ve hani böyle asla mesaj kaygısı gütmeden böyle mizahi bir şekilde, samimi bir şekilde anlatabilmesi benim çok hoşuma gitti. Yani Umut Subaşı'nın da çok böyle güzel bir yol açtığını düşünüyorum. Hani buradan bu eksikliği olan bir şeydi bence. Hani böyle mesaj kaygısı olmayan kara komedi, hani bilhassa yerli bağımsız sinemamızda. Hani bu açtığı yoldan bakalım sonrasında neler izleyeceğiz diyeyim. Sana bırakayım sözü.
Evet ya, Adana'da karşımıza çıkan en güzel şeylerden biriydi. Ben de çok sevdim kesinlikle. Yani sanki her şey felaketi de o kadar çok konuştuk ki artık. Üzerine röportaj yaptık, konuştuk, podcast'te konuştuk. Tıpkı kuru otlar üstüne gibi artık sürekli kendimizi tekrarlıyormuş gibi hissediyorum ben de. Çok iyi bir işti gerçekten. Yani yerli sinemaya yeni bir soluk getirdi bence bu film. O yüzden ben de Umut Subaşı'nın diğer işlerini çok büyük bir merakla bekliyorum. Mizah duygumuzu tekrar hissettirdi bize. Sürekli dramlardan beslenmememiz gerektiğini, hani mizahla da çok güzel filmlerin yapılabileceğini görmüş olduk. Bu arada yanılmıyorsam 22'sinde Mubi'ye geliyor.
Evet, doğru.
Onun da haberini verelim. Merak edenler izlesin. Hatta merak etmeyenler de izlesin. Lütfen herkes izlesin. Mutlaka izleyin yani. Şimdi absürt komediden bahsetmişken bir de böyle dibine kadar komediden bahsederek sonlandıralım mı?
Evet.
Hilal, ne geliyor? Ölümlü Dünya 2.
Ölümlü
Ve
dünya.
bu kısımda sadece gülüyoruz dermişim.
Yani şöyle başlayayım ben. Gülmeye gerçekten çok ihtiyacımız varmış. Bunu gişede kanlı canlı görmüş olduk. Yani ilk haftada çok hatır sayılır bir hasılat elde etti. Yani demek ki insanlar birazcık bile gülme ihtimali varsa aslında sinemaya gitmeye üşenmiyormuş dedim izlerken. Yani ben çok alelade bir AVM'nin böyle pazar akşam seansında izledim. Ve salon tıklım tıkış doluydu yani. Ki çünkü zaten hani Ölümlü Dünya da yine sinemamızdaki bir boşluğu, hani en azından ana akımdaki kaliteli absürt mizah boşluğunu iyi dolduran yapımlardan biriydi bence. Yani film bu algıyı çok güzel yerleştirdi. İyi yazılmış karakterler var, hani diyaloglar güçlü. Yani bu yönden ben bahsetmeye değer olduğunu düşünüyorum. İkinci filme gelecek olursak aslında yani ilk filmle birebir aynı formülü kullanmış aslında, hani hikaye akışında ve senaryoda. Devam filmleri kategorisinde değerlendirecek olursak yani bence kesinlikle başarılıydı ama yani beni rahatsız eden birkaç şey de vardı. Yani şöyle bahsedeyim. İlk filmde gördüğümüz o mafya aile yapısı şöyleydi ya, biraz hani işlerini çok plan program dahilinde ve hani profesyonelce yapıyorlar ama başlarına bazı absürt aksilikler geliyor. Hani bunları da bir şekilde bertaraf ediyorlar vesaire. Ama sanki ikinci filmde böyle maskeli beşler gibi amatör planlar yapıyorlar ve hani gelişine bakacağız artık diyorlar gibi hissettim biraz. Yani yine tabii diyaloglar ve karakterler yerindeydi. Ama biraz hikaye fazla sanki serbest üzerinden yürümüş gibi hissettim. Doğu Demirkol sahneleri de hani biraz fazla tekrara düşmüş bence ve gereksiz uzun tutulmuş. Oralarda koptum biraz filmden. Ama genelini sevmeme asla engel olmadı. Yani yine aynı tadı aldım. Sırf o Dündar Dinç sahnesi için bile tekrar izlerim diye düşünüyorum.
Şey, bir de mi daha çok gülmüştün, iki de mi?
Bir de daha çok güldüm.
İkiyi daha komik bulanlar var, biliyor musun?
Ya ben birinci
Ya.
filmi sıfır spoilerla hiç konusunu bile okumadan izlemiştim. Benim için çok güzel ters köşe olmuştu. Yani hiç böyle hiçbir şey beklemeden böyle gittim. Mükemmel görüyorum. Yani belki onunla da alakalıdır yani.
Olabilir. Ben de hani hiç izlememiştim Ölümlü Dünya 1'i de izlememiştim. Arkadaşım işte yakında Ölümlü Dünya 2 gelecek, sinemada izleriz mutlaka Ölümlü Dünya 1'i, zaman olsun. Nasıl izlemedin ya falan dedi
Hakikaten nasıl?
çünkü.
Ben de şaşırdım şu an.
Ya sorma. Böyle hani ekrandan izledim. Sevdim tabii ama ekrandan izlemek farklı, sinemada izlemek farklı. Ölüm Dünya 2'yi sinemada izleyince tabii senin dediğin gibi bir de kalabalık salonda herkes deliriyor falan ve öyle bir atmosferde çok güldüm ya, inanılmaz güldüm, çok eğlendim. Sevdim yani ben, bu da sinemamızda farklı bir boşluğu dolduruyor kesinlikle. Devam etsin, farklı versiyonları gelsin, serinin devamı gelsin. Bence bu ekip bu işi iyi yapıyor, güzel yani, iyi bence.
Bence de.
Diyerek
Direkt ben
bitirebiliriz.
son olarak bir
Aa
de
evet.
içimdeki çocuktan bahsetmek istiyorum.
Ay
İçimdeki
evet,
çocuğa
unutuyordum.
seslenerek Willy Wonka'dan bahsetmek istiyorum. Ya Timothée Chalamet'i görmekten çok sıkılanlardanım ben de. Bunu öncelikle belirteyim. Ama yani Willy Wonka'yı da Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı çok sevdiğim için haberi çıktığından beri çok merak ediyordum. Vizyon tarihi de sürekli ertelendi durdu ve bayağı heyecanla bekliyordum. Beklediğime değdi gerçekten. Yani dedim ya hani, Timothée Chalamet görmekten çok sıkılanlardanım diye, ama o kadar iyi bir Willy Wonka olmuş ki hani bundan sonra hayatına kadrolu Willy Wonka olarak devam etse hiç yadırgamam yani, gerçekten. Çok iyi oynamış, müzikaldi bir de. Bayağı iyi uyum sağlamış yani, hikayeyi de beğendim. Böyle ince ironilerle bezeli bir hikaye ve hani asıl böyle hikayeyi ele alış şekli de çok gerçek, çok tatlı, iç ısıtan bir film olmuş. Muhtaç olduğumuz ponçiklik bu filmde mevcut diyorum. Yani bir spin-off olmasına rağmen aslında bence Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı aratmayacak türde bir tatlılığı var diyeyim.
Ya ben de bunu izlemedim ve gerçekten çok olumlu yorumlar duydum. Ben de bunu izlemeliyim bir an önce.
İzle.
Kesinlikle diyerek bitiriyoruz o zaman, değil mi?
Aynen.
O zaman şöyle diyelim Hilal. En olmadı bir yıl sonra tekrar burada görüşmek üzere.
Açmayız inşallah. Görüşmek üzere.
Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.